Ayrım 3.
Neyse, cebine fazladan bir 20 ruble girmişti ya, önemli olan da buydu. Bu fazlalık işin gidişini hızlandırdı. Şunun şurasında birkaç ay daha dişini sıktı mı, işte tas tamam 80 ruble hazır demekti. Akaki Akakiyeviç'in genellikle durgun yüreği hareketlenmiş, hızla çarpmaya başlamıştı. Parayı denkleştirdiği gün yanına Petrovic'i de alarak çarşıya çıktı. 6 aydır kendi başına birçok kez çarşıya uğrayıp yeni gelen kumaşları gördüğü, fiyatlarını incelediği için iyi bir kumaş satın almaları zor olmadı. Aldıkları kumaşı Petrovic bile beğenmiş, bundan iyisi can sağlığı demekten kendini alamamıştı. Pamuklu bir bezden astar seçtiler. Petrovic pamuklunun kalınlığına, dokumasının sıklığına bakınca bunun ipekliden daha kullanışlı olduğunu söyledi. Üstelik görünüş bakımından ipekliden geri kalmazdı. Yaka için sansar kürküne yanaşmadılar çünkü gerçekten pahalıydı. Ama dükkandaki en iyi kedi kürkünü parasına verip aldılar. Kedi kürkü uzaktan sansarı andırıyordu. Astarın altı pamukla besleneceği için dikiş uzun zaman alacaktı. Petrovic paltoyu ancak 2 haftada bitirebileceğini söyledi. Dikiş ücreti olarak da 12 ruble istedi. Bundan aşağısı kurtarmazdı. Çünkü ibrişimle çift dikiş yapacak, ayrıca dikişleri dişiyle şununla bununla sıkıştıracaktı. Akaki Akakiyeviç, Petrovic'in paltoyu hangi gün bitirip getirdiğini tamı tamına anımsamıyordu. Ancak öyle uygun bir zamanda getirmişti ki o kadar olur. Kahramanımız için günlerin en önemlisiydi o gün. Sabah tam daireye çıkacakken paltonun gelivermesine nasıl da sevindi. Ayaz iyice bastırmıştı. Daha da bastıracağı benziyordu. Petrovic'in yüzünde büyük bir iş başarmış bir adamın çalımlı anlatımı vardı. Elinden çıkan işin değerini bildiği yüzünden okunuyordu. O yalnız ıvır zıvır eskilerin onarımıyla, şurasına burasına yama konulmasıyla uğraşan bir kişi değil. Aynı zamanda yeniler diken, anlı şanlı bir ustaydı. Paltoyu sardığı kocaman mendili çözüp aldı. Çamaşırcıdan yeni geldiği için onu gerekli yerde kullanmak üzere yeniden katlayıp cebine soktu. Sonra paltoyu kaldırdı, özenle açtı. Havada tutarak gururla bir süre seyretti. Ardından kollarını sokmasına fırsat vermeden çevik bir el hareketiyle Akaki Akakiyeviç'in omuzlarına geçiriverdi. Sırt bölgesinde belli belirsiz bir potluk vardı. Bunu yukarıdan aşağıya eliyle düzelttikten sonra önünü düğmelemeden birkaç adım geriye çekildi. Uzaktan bir de öyle seyretti. Az çok giyimden anlayan bir kişi olarak Akaki Akakiyeviç paltonun yenlerini denemek, üstüne tam oturup oturmadığını görmek istiyordu. Petrovic kollarını sokmasına yardım etti. Eh, yenlere de diyecek yoktu. Kısacası her yönüyle güzel bir şey olmuştu. Tıpatıp üstüne uyuyordu. Petrovic söz arasında Akaki Akakiyeviç'in eski müşterisi olduğunu, ayrıca arka sokakta tabelasız olarak çalıştığı için ondan fazla dikiş parası istemeyeceğini çıtlatmıştı. Neva Caddesi'ndeki terziler böyle bir dikiş için en azından 75 rublesini söke söke alırlardı. Akaki Akakiyeviç terzinin yüksek rakamlarla göz kamaştırma huyunu bildiği için duymamazlıktan geldi. Lafı hiç üzerine almadı. Anlaştıkları parayı ödeyip teşekkür ettikten sonra cicisini giydi, hemen bakanlığın yolunu tuttu. Onun ardından Petrovic de çıktı dışarıya. Sokağın ortasında durarak paltoya uzaktan baktı. Sonra bir ara sokağa sapıp Akaki Akakiyeviç'in önüne geçti. Tekrar aynı sokağa çıkarak paltoya bir de önden baktı. Bu arada Akaki Akakiyeviç'in yüreği duyguların en güzelleriyle doluydu. Her dakika, her an omzunda yeni bir palto bulunduğunu hissediyordu. Öylesine sevinçliydi ki birkaç kez gülümsemekten kendini alamadı. Bunu ona çok görmemek gerekir. Çünkü hem sıcacık hem de güzel bir paltosu olmuştu sonunda. Sokakları nasıl geçtiğinin farkına varmadan birdenbire dairesinde buldu kendini. Vestiyerde paltoyu özenle çıkardı, sağına soluna baktı, gözünü dört açmasını sıkı sıkıya tembihleyerek odacıya teslim etti. Her nasılsa kalemde herkes onun yeni bir palto diktirdiğini, sabahlığın yerinde yerler istediğini öğrenmişti. Memurlar vestiyere üşüşerek Akaki Akakiyeviç'in paltosunun başında toplandılar. Teker teker kutladılar, iyi günlerde giymesini söylediler. Adamcağız ilkin hafifçe gülümserken zamanla kızarıp bozarmaya başladı. Sonra birisi çıkıp paltonun ıslatılması gerektiğini söyleyerek bunun için Akaki Akakiyeviç'in içkili bir akşam toplantısı düzenlemesini isteyince Akaki Akakiyeviç iyice şaşırdı, kemküm ederek ne diyeceğini bilemedi. Ancak bir süre sonra kendini biraz toparladı. Utancından kıpkırmızı kesildi. Paltonun eski bir giyecekten tornistan edildiğine, yeni dikilmiş olmadığına onları saf saf inandırmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri, müdür yardımcısı mıdır nedir, besbelli küçük memurlarla arkadaşlık edecek kadar alçak gönüllü olduğunu göstermek için, ''Beyler, Akaki Akakiyeviç'in yerine eğlenceyi ben düzenliyorum. Bu akşam hepiniz benim evime çağrılısınız.'' dedi. ''Ne güzel rastlantı, tam da bugün benim doğum günüm.'' Memurlar böyle bir fırsatı kaçırmak istemezlerdi elbette. Müdür yardımcısını kutladılar, akşamleyin seve seve geleceklerini söylediler. Akaki Akakiyeviç bir takım bahaneler ileri sürerek çağrıya katılamayacağını bildirdiyse de öteki memurlar bunun çok ayıp kaçacağını, gelmemekle büyük kabalık edeceğini söyleyerek onun da katılmasını sağladılar. Biraz daha düşününce Akaki Akakiyeviç hele bir de yeni paltosuyla geceliğin sokağa çıkma fırsatı doğduğu için çağrıyı kabul ettiğine içten içe sevindi. Böylece o gün sabahtan akşama kadar yüreğinde bir bayram sevinci duydu. Eve döndüğü zaman keyfine diyecek yoktu. Paltosunu çıkardı, kumaşına, astarına bir daha hayran hayran baktı, duvardaki çiviye büyük bir özenle astı. Bir ara aklına nereden estiyse eski paltosuyla yenisi arasında bir karşılaştırma yapmak geldi. Sandıktan her yeri tiftimiş eski paltosunu çıkardı, yenisiyle yan yana koydu. Aralarında dağlar kadar fark vardı. Kendisini tutamadı, güldü. Yemek yerken gene aklına geldi, bir daha güldü. O akşamki yemek, daireden dönüşte saat 4-5 arasında yenen hem öğle hem akşam yemeği. Asıl akşam yemeği saat 9'da yeniyordu. Çevirenin notu. Faslı büyük bir neşe içinde geçti. Yemekten sonra ne yazı temize çekti ne başka bir şey yaptı. Keyifle yatağına uzanıp dinlendi. Ortalık iyice kararınca kalktı, arkadaş toplantısına gecikmemek için çabucak giyindi, paltosunu özenle sırtına geçirdi, sokağa çıktı. Arkadaşlarını doğum günü toplantısına çağıran memurun nerede oturduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Son zamanlarda bize bir hal oldu. Belleğimiz başımıza tuhaf tuhaf işler açmaya başladı. Petersburg'daki caddelerin, sokakların kafamın içinde karman çorman birbirine karıştığını görüyorum. Ama şu kadarını belirtelim ki, müdür yardımcısının evi kentin en iyi bölümünde, Akaki Akakiyeviç'in oturduğu semtten epeyce uzaktaydı. Akaki Akakiyeviç ilkin yarı karanlık, ıssız sokaklardan geçti. Müdür yardımcısının evine yaklaştıkça sokaklar genişleyip canlandı, kocaman apartmanların arasında pırıl pırıl fenerler belirdi. Gelip geçen yayaların sıklaştığı, paltolarının yakası kunduz kürklü erkeklerin, şık giyimli bayanların çoğaldığı görülüyordu. Başı yaldızlı çivilerle üstün körü çakılı vermiş, çevresi tahta parmaklıklı köylü kızakları daha bir seyrekleşti. Buna karşılık vişne çürüğü kadife şapkalar giymiş pehlivan yapılı kızak sürücülerinin sürdüğü ayı kürkü battaniyelerle örtülmüş, cilası pırıl pırıl parlayan kocaman kızakların birisi gidip birisi geliyor, dayalı döşeli kupa arabaları tekerlekleri karda gıcırdayarak fırtına gibi geçiyorlardı. Birkaç yıldır geceleri sokağa çıkmayan Akaki Akakiyeviç şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, gelene geçene alık alık baktı durdu. Bir ara gözü parlak ışıklı bir mağaza vitrinine takıldı. Vitrinde ayakkabılarını çıkarmak için eğilirken bacaklarını cömertçe açmış güzel bir kadın resmi vardı. Akaki Akakiyeviç durup baktı. Çenesinde küçük bir İspanyol sakalı ile yüzünün iki yanında güzel favorileri bulunan yakışıklı bir delikanlı, kadının arkasında gözlerini onun bacaklarına dikmişti. Akaki Akakiyeviç başını sallayarak kıs kıs güldü. Ondan sonra yoluna koyuldu. Acaba ne diye gülmüştü kahramanımız? Kendisinin çoktandır varlığını unuttuğu ama herkeste gizli de olsa bulunan yasak şeyler görme zevkini mi tatmıştı bir an? Yoksa bütün memur arkadaşları gibi, ah şu Fransızlar yok mu? Adamlar akıllarına bir şey koydular mı? Kimse kurtulamaz ellerinden diye mi düşünmüştü? Ama belki de hiçbiri değildi. İnsanın ruhunun derinliklerine girip neler düşündüğünü anlayamazsınız ki. Akaki Akakiyeviç böyle sağına soluna hayran hayran bakarak sonunda müdür yardımcısının evine ulaştı. Burası merdivenlerini fenerlerin aydınlattığı ikinci katta zengince döşenmiş bir apartman dairesiydi. Antreye girince yan yana dizilmiş bir sürü lastik çizme gördü. Ortada bir yerde borusundan yumak yumak dumanlar çıkan bir semaver fokur fokur kaynıyordu. Vestiyere yakası kunduz kürklü paltolar, kolları kadife kıvrımlı gocuklar asılmıştı. İçerideki odadan konuşmalar, gürültüler geliyordu. Odanın kapısı açılıp da elindeki tepside boşalmış bardaklar, kaymak tabağı ve ekmek sepetiyle uşak çıkınca gürültü bir kat daha arttı. Anlaşılan memurlar çoktan gelmişler, birer bardak çaylarını içmişlerdi. Akaki Akakiyeviç paltosunu askıya astı, içeriye girdi. Girer girmez parlak ışıklardan gözleri kamaştı. Konuşanların, kenara çekilen sandalyelerin gürültüsünden kafasının içi uğuldadı. Oyun masasının çevresinde pipolarını tüttüren bir sürü insanla karşılaşınca ne yapacağını bilemedi, bir köşede süklüm püklüm kala kaldı. Fakat arkadaşları onun geldiğini fark ettiler. Gürültülü çığlıklar arasında vestiyere gidip paltosunu bir daha incelediler. Akaki Akakiyeviç bir hayli utansa, kızarıp bozarsa da temiz yürekli bir insanın saflığıyla herkesin paltosunu övmesinden dolayı sevinmekten kendini alamadı. Bu ilgi uzun sürmedi. Az sonra onu da paltosunu da unutarak oyun masasının başına döndüler. Bu gürültü, uğultulu konuşmalar, insan kalabalığı Akaki Akakiyeviç'in aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramadı. Nasıl duracağını, ellerini, ayaklarını, kısacası bütün bedenini ne yapacağını, nereye sokacağını bilemiyordu. Bir süre şaşkın şaşkın dikildikten sonra oyun oynayanların yanında bir yere ilişerek sözde kağıtları seyretmeye koyuldu. Daha sonra gözlerini arkadaşlarının yüzlerinde gezdirdi. Bu da bitince canı sıkılmaya, esnemeye başladı. Alışık olduğu uyku saati gelmişti zaten. Ev sahibine veda edip gitmek istedi. Ama yeni paltosunun onuruna bir kadeh şampanya içeceklerini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra Rus salatası, sığır söğüşü, ciğer sarması, pastanede yapılmış börek ve şampanyadan oluşan akşam yemeği masalara kondu. Akaki Akakiyeviç ısrarlara dayanamayıp iki kadeh içince biraz keyiflendi. Fakat saatin 12'yi bulduğu, yatma vaktinin gelip geçtiği bir an olsun aklından çıkmıyordu. Arkadaşları gitmesini engellemesinler diye sessizce odadan sıvıştı, üzülerek yerde bulduğu paltosunu kaldırdı, üstündeki tozları silkeledi, özenle giydikten sonra merdivenlerden aşağı indi. Sokak henüz aydınlıktı, fenerler söndürülmemişti. Uşakların, gedikli müşterilerin değişmeyen kulüpleri olan bir takım ufak dükkanlar bile henüz kapanmamıştı. Kapıları kapatılanların ise pencere aralıklarından dışarıya uzun ışık demetleri süzülüyordu. Demek oluyordu ki bu yerler bu saatte bile neşeli müşterilerinden yoksun kalmamışlar. Bulundukları yer konusunda efendilerini tam bir şaşkına çeviren hizmetçiler, uşaklar tatlı söyleyişlerini yarıda kesmemişlerdi. Akaki Akakiyeviç'in neşesine diyecek yoktu. Bir ara öylesine keyiflendi ki önünden yürürken vücudunun her bir yeri olağanüstü bir kıvraklıkla oynayan bir dişinin peşinden bir süre seyirtti. Ama sonra koşturup durmasının nedenini kendisi de anlayamadığı için yavaşladı, eskisi gibi ağır ağır yürümeye başladı. Çok geçmeden ıssız sokaklar çıktı önüne. Buralarda insanın içini değil geceleri, gündüzleri bile korku basardı. Gecenin bu saatinde sokaklar daha bir ıssızlaşmış, yağı azalan fenerler iyice seyrekleşmişti. Tahta çitlerin çevrelediği ahşap evler, pencere kepenkleri kapalı küçük kulübeler, karanlığın içinden sinsice bakan hortlaklar gibiydi. Sokakların ortasında incin top oynuyor, rüzgarın savurduğu karlar evlerin köşelerinde cirit atıyordu. Öbür ucunda evlerin belli belirsiz gözüktüğü o geniş alana gelmişti. Burası gecenin karanlığında uçsuz bucaksız bir çöle benziyordu. Tanrı bilir nerede ama ta uzaklarda, belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinin ışığı ölgün ölgün göz kırpıyordu. Akaki Akakiyeviç'in tüm neşesi kaçtı. Belki de başına kötü bir şey geleceğini sezerek içi ürpere ürpere alana girdi. Bir ara sağına soluna, sonra dönüp geriye baktı. Sanki sonsuz bir okyanusun ortasındaydı. Çevresine bakmakla iyi etmediğini düşünerek gözlerini yumdu. Burnunun doğrusuna bir hayli yürüdükten sonra alanın bitimine gelip gelmediğini anlamak için gözlerini açıp baktı. Fakat gözlerini açmasıyla bıyıklı iki kişinin hemen oracıkta taburnunun dibinde dikildiklerini görmesi bir oldu. Onların ne biçim insanlar olduklarını iyice seçememişti. Korkudan yüreği ağzına geldi. Adamlardan biri Akaki Akakiyeviç'in yakasına yapışarak "Aa, bu benim paltom!" diye gürledi. Akaki Akakiyeviç yardım çağırmak için bağırmak istediyse de ikinci adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu ağzına dayadı. Hele bir bağır, Akaki Akakiyeviç sırtından paltosunun sıyrılıp alındığını, belden aşağısına zorlu bir tekme indirilerek yüzü koyun yere kapaklandığını anladı. Bundan başka ne bir şey duydu ne de gördü. Birkaç dakika sonra kendine geldiğinde ortalıkta kimsecikler kalmamıştı. Havanın soğuk, sırtının paltosuz olduğunu hissedince bağırmaya başladı. Belki de sesi alanın öbür ucuna varmadan yitip gitmişti. Ama bağırmaktan yorulmayan Akaki Akakiyeviç düştüğü yerden kalkarak alanın öbür ucundaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Orada elindeki uzun sopaya dayanarak duran bekçi, karşıdan beri bağıra bağıra koşan bu adamı hangi şeytanın dürttüğünü pek merak ettiği için yerinden hiç kıpırdamadan ona bakıyordu. Akaki Akakiyeviç koşa koşa onun yanına varınca bağırmaktan tıkanarak bekçiye bir işe yaramaksızın ayakta uyuduğunu, alanın ortasında biri soyulduğu halde zahmet edip ilgilenmediğini söyledi. Bekçi bu işe hayli şaşırmış görünüyordu. O da alanda iki kişinin bir üçüncüyü durdurup arkadaşça konuştuklarını, sonra ayrılıp gittiklerini sandığını söyledi. Böyle boşuna nefes tüketip kendisini azarlayacağına sabah erkenden polise haber vermesi daha uygun olurdu. Çünkü hırsızı uğursuzu arayıp bulmak polisin göreviydi. Paltosunu şap diye getirip verirlerdi ona. Akaki Akakiyeviç başına gelenlerden allak bullak olmuş bir halde evinin yolunu tuttu. Adamcağızın tepesinde ve şakaklarında kalan bir tutam saç birbirine karışmış, üstü başı kara bulanmıştı. Yaşlı ev sahibesi kapının kırılırcasına dövüldüğünü işitince yatağından fırladı, terliğinin biri ayağında öbürü elinde kapıyı açmaya koştu. Namusluluk simgesi bir kadın olduğundan geceliğinin önünü kapatarak kapıyı araladığında Akaki Akakiyeviç'in durumunu gördü, korkudan bir adım geriye sıçradı. Akaki Akakiyeviç başına gelenleri kısaca anlattı kadına. Bunun üzerine kadıncağız pek üzülüp ellerini dizlerine vurdu. Karakola filan değil, doğruca emniyet müdürüne gitmesini salık verdi. Emniyet müdürü yakın tanıdığıydı. Bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan Finli kadın Anna, şimdi müdürün evinde dadılık ediyordu. Adam her sabah evinin önünden geçerken ondan selamını esirgemez, pazar günleri kiliseye gider, herkesin gönlünü hoş tutarmış. Kısacası anlayışlı, babacan bir adammış emniyet müdürü. Koca karının anlattıklarını sesini çıkarmadan dinleyen Akaki Akakiyeviç odasına çekildi. Bitkin bir durumda kendini yatağına attı. Geceyi nasıl geçirdiğini bir o, bir de Tanrı bilir. Akaki Akakiyeviç ertesi sabah erkenden emniyet müdürüne gitti. Ancak adam henüz kalkmamıştı. Saat 10'da bir daha uğradığında gene aynı yanıtı aldı. 11'de gitti, bu sefer dışarı çıktığını söylediler. Öğle paydosunda gene kapısını çaldı, yazıcılar içeri almak istemediler. Niçin gelip gittiği, emniyet müdüründen ne istediği konusunda ahiret sorularına başladılar. Akaki Akakiyeviç yaşamında ilk kez sert tavır takınarak dairesinden oraya resmi bir iş için geldiğini, onu engellemeye kalkarlarsa hepsinin canına okuyacağını kesin bir dille bildirdi. Bunun üzerine yazıcılar seslerini kestiler. Aralarından biri müdüre haber vermek için odasına girdi. Kentin güvenliğinden sorumlu müdür paltonun çalınma öyküsünü biraz tuhaf karşıladı. Ortada başlı başına önemli bir olay dururken Akaki Akakiyeviç'ten gecenin o saatinde sokaklarda ne iş karıştırdığını yoksa kötü evlerden birine mi gittiğini sordu. Zavallı Akaki Akakiyeviç kızardı, bozardı. Polis amirine ne diyeceğini bilemeden çıktı gitti. Paltonun bulunması işi böylece ortada kaldı. O gün memurluk yaşamında ilk kez görevine gitmedi. Ertesi sabah daha acıklı bir duruma gelen eski paltosu sırtında uykusuzluktan beti benze atmış, süklüm püklüm dairenin yolunu tuttu. Paltonun çalındığını öğrenince birçok arkadaşı üzüldüyse de aralarından gene de alay edenler çıktı. Birkaçı para toplamak için girişimde bulundular ama ele geçen para fazla bir şey tutmadı. Çünkü genel müdürlerinin resmini bir de müdürün isteği üzerine arkadaşlarından birinin yazdığı kitabı almaları için aylıklarından hayli kesinti yapılmıştı. Akaki Akakiyeviç'e acıyanlardan biri hiç değilse yararlı bir öğüt vermek dileğiyle onu polisin kapısına aşındırmaktan vazgeçirdi. Bunlar amirlerinin gözüne girmek için paltoyu bulup çıkarırlardı ama sonra paltonun Akaki Akakiyeviç'in olduğu konusunda bir sürü kanıt isterlerdi. Sonunda bir de bakmışsınız, mal onların elinde kalıvermiş. Bu bakımdan en iyisi önemli bir kişiye başvurmalıydı. Önemli kişi birilerine yazar çizer, paltonun kolaycacık bulunmasını sağlardı. Başkaca bir çözüm yolu kalmayınca Akaki Akakiyeviç önemli kişiye gitmeye karar verdi. Ancak biz burada bu önemli kişinin görev yerini, rütbesini belirtmeyeceğiz. Onun hakkında bilinmesini istediğimiz tek şey, son zamanlarda görevinde hızla yükselmeye başladığı, daha önce ise önemsiz bir kişi olduğudur. Daha doğrusu, sözü geçen kişinin makamı aslında sanıldığı gibi pek de etkili değildi. Ama nedense kimi çevrelerde böylelerine fazlaca değer verilir. Neden derseniz, bu gibi kişiler başkalarının gözünde kendi değerlerini yükseltmek için olmadık çarelere başvururlar.